Ayrım 23 Fırtına Wilbur Smith Sayfa 282 58. Bölüm Ruth Leoncock'ta hiç ummadığı, varlığına inanmadığı bir mutluluk bulmuştu. O güne dek kendisini seven fakat sert bir babanın yönetiminde yaşamış, daha sonra Ben Goldberg de ona babası gibi davranmıştı. Saul Friedman'la geçirdiği kısa birkaç yıl mutluydu ama bunlar da çocukluk anıları gibi hayal halini almıştı. Ruth daima zenginlik kozasına bürünmüş, toplumsal tabular ve ailenin vakarı yüzünden sınırlanmıştı. Hatta Saul bile onu hassas bir çocuk gibi görmüş ve onun hesabına bütün kararları vermesi gerektiğini düşünmüştü. Yaşam sakin, düzenli fakat çok sıkıcı olmuştu Ruth için. Sadece iki kez baş kaldırmıştı. Bir sefer Pretoria'dan kaçmış, ikincisinde de hastanede yatan Sean'a gitmişti. Sıkıntı onun devamlı arkadaşı olmuştu. Ama şimdi büyük bir yerin hanımıydı. Başlangıçta bu duygu onu biraz şaşırtmış ve alışkanlık yüzünden Sean'a yaklaşıp günlük kararları onun vermesini istemişti. ''Adam seninle bir anlaşma yapacağım.'' demişti. ''Bana nasıl ağaç yetiştirmem gerektiğini söyleme. Ben de sana evi nasıl yöneteceğini anlatmayayım. Tanrı'nın belası büfeleri en iyi duracakları yere koy.'' Ruth önce çekinerek, daha sonra artan bir güvenle ve sonunda kendinden emin olarak Leoncock'u güzel ve rahat bir yuva haline getirmişti. Evin çevresindeki sert otlar ve kökler temizlenmiş, buralara çimler ekilip çiçek tarhları yapılmıştı. Leoncock'un dış duvarları pırıl pırıl beyaza boyanmıştı. İçeride de sarı yer tahtaları parlatılmış kehribar gibi duruyor ve buhara halılarıyla büzgülü kadife perdelerin daha da dikkat çekmesini sağlıyordu. Birkaç tatsız deneyden sonra mutfaktan da Michael'ı hayran eden ve Sean'un da yenilebilir dediği yemekler çıkmaya başlamıştı. Ruth'un bir düzine hizmetçisi olduğu için başka işlere de vakti kalıyordu. Kitap okuyor, Storm'la oynuyor ve ata biniyordu. Sean ona düğün armağanı olarak 4 tane safkan doru at vermişti. Ayrıca ağada Courtney'yi ağırlayacak ve ziyaret edecek vakti de buluyordu. İkisi arasında bir anne ve kızınkinden çok daha uyumlu bir dostluk kurulmuştu. Yine danslar, ziyafetler için zaman vardı. Gülmek için, sevmek için zaman vardı. Ata binmek ve yürümekten sertleşen vücuda aynı zamanda sağlıklı ve istekliydi. Kadifelere sarılmış, aşk için yapılmış bir heykeldi sanki. Mutluluğunu gölgeleyen bir tek şey vardı, Dirk Courtney. Ruth onunla dost olmak için girişimlerde bulunmuş ama Dirk somurtarak karşılık vermişti. Özel olarak pişirdiği armağanları reddetmişti. Kadın onun düşmanlığının nedenini anlıyordu. O güzel gözlerin, o ateşli zarif yüzün arkasındaki kıskançlığın farkındaydı. Ruth günlerce ona ne diyeceğini düşünmüştü. Dirk mutfağa uğradığı zaman da bu fırsatı buldu. Oğlan onu görerek hemen gitmek için döndü fakat Ruth ona engel oldu. ''Oh Dirk, lütfen gitme, seninle konuşmak istediğim bir şey var.'' Genç gelip masaya dayanarak oturdu. Ruth o zaman onun bir yıl içinde iyice boyattığını fark etti. Omuzları gelişiyor, erkekleşiyordu. Kalçaları dar, bacakları uzun ve biçimliydi. Hem Dirk kalçalarını kasıtlı bir küstahlıkla ileriye veriyordu. Kadın Dirk diye başlayıp durdu. Birden kendine güvenemediğini hissetmişti. Karşısında sandığı gibi bir çocuk yoktu. Bu güzel yüzdeki şehvetli ifadeden rahatsız olmuştu. Dirk vücudunun farkındaydı ve bir kedi gibi hareket ediyordu. Ruth birden korkuya kapılarak devam etmeden önce telaşla yutkundu. ''Storm ve ben buraya geldikten sonra her şeyin senin için ne denli zor olduğunu biliyorum. Babanın ne kadar sevdiğini, ona ne kadar değer verdiğini biliyorum. Fakat...'' Hazırlamış olduğu sözleri unutan Ruth ağır ağır konuşuyor, durumu açıklayacak sözler arıyordu. Sean'un sevgisi konusunda rekabet etmediklerini Dirk'e göstermeye çalıştı. Ruth, Michael Storm ve Dirk bir bütün oluşturmaktaydılar. Çıkarları birbirine ters düşmüyordu. Her biri Sean'a başka tür bir sevgi veriyor ve başka türlü seviliyordu. Sonunda sesi hafifleyip sustuğunda Dirk'in onu dinlememiş, anlamaya gayret etmemiş olduğunu anladı. ''Dirk, senden hoşlanıyorum ve benden hoşlanmanı isterim.'' Dirk kaba etleriyle masaya dayanıp doğruldu. Gülümseyerek gözlerini ağır ağır Ruth'un vücudunda gezdirdi. Artık gidebilir miyim diye sorunca Ruth'un kasları gerildi. O anda uzlaşma olamayacağını, Dirk'le savaşması gerektiğini anladı. Evet Dirk, gidebilirsin. Ruth birden onun kötü olduğunu anlamıştı. Bu rekabeti kaybederse Dirk onu da çocuğunu da mahvedecekti. Ama o anda Ruth korkusunun hafiflediğini hissetti. Bir kediyi andıran Dirk de ondaki değişikliği sezmişe benziyordu. Kadın bir an onun gözlerinde küçük bir kuşku, bir güvensizlik gördüğünü sandı. O sırada Dirk dönerek ağır ağır mutfaktan çıktı. Ruth durumun yakında patlak vereceğini sezmişti ama bu kadar çabuk olacağını ummamıştı. Genç kadın her gün öğleden sonra ata biniyor ve yanında midillisine binen Storm'la güya Sean ve Michael'ı arama oyunu oynuyorlardı. Türlü ağaçlıklı yolların arasından geçiyorlar, sonunda onları bulup kahve dolu bataralarla sandviç sepetini veriyorlardı. Dördü yumuşak kuru otların üstüne oturup piknik yapıyordu. O gün öğleden sonra at kılığını giyip yiyecek sepetini alan Ruth mutfak avlusuna çıktı. Genç Zulu da mutfak duvarının gölgesinde oturmuş seyislerden biriyle flört etmekteydi. Storm görünürlerde yoktu. Ruth sert sert "Biz Storm nerede?" diye sordu. Nikos ağına Dirk'le gitti. Ruth bir tehlikeyi seserek "Neredeler?" dedi. Dadı belli belirsiz bir tavırla ahırları ve tepenin öbür yamacına yayılan diğer binaları işaret etti. "Benimle gel." Ruth sepeti atarak eteklerini bir eliyle toplayıp koşmaya başladı. İlk sıra ahırlara erişince telaşla her geçtiği bölmeye bir göz attı. Sonra yem odasına baktı. Storm dehşetle çığlık attı. Sadece bir kez bağırmıştı. Ama bu ses çok tiz ve acı doluydu. Ruth eğer odası diye düşünerek dönüp koştu. "Yalvarırım Tanrım, ne olur buna izin verme. Yalvarırım, yalvarırım." Eğer odasının açık kapısına erişti. Kalın taş duvarlı oda loş ve serindi. Ruth bir an gördüğü manzaraya bir anlam veremedi. Storm bir köşeye dayanmış, yüzünü korumak ister gibi ellerini kaldırmıştı. Küçük parmakları gerilip aralanmıştı. Vücudu sessiz hıçkırıklarla sarsılıyordu. Dört küçük kızın önünde diz çökmüş, öne doğru eğilmişti. Bir armağan sunar gibi bir elini ona doğru uzatıyordu. Gülüyordu Dirk. Sonra Ruth, Dirk'ün elindeki şeyin kımıldadığını görerek dehşetten donup kaldı. Dirk'ün bileğine sarılmıştı bu. Birden açılarak ağır ağır Storm'a uzandı. Başını havaya doğru kaldırmış, sırıtır gibi duran pembe dudaklarının arasında minik siyah dili titriyordu. Ruth haykırınca Dirk birden ayağa fırladı ve sağ elini arkasına saklayıp hemen kadına doğru döndü. Köşedeki Storm koşarak gelip yüzünü Ruth'un eteklerine gömerken iç paralayan bir sesle ağlamaya başladı. Ruth onu kucaklayıp başını omzuna dayadı fakat gözlerini Dirk'ten hiç ayırmamıştı. "Bu sadece bir Rui slang." Dirk yine güldü fakat sesi sinirliydi. "Bunlar zararsızdır, sadece bir şaka yapıyordum." Arkasına sakladığı yılanı ortaya çıkarıp taş zemine attı ve başını çizmesinin topuğu altında ezdi. Yılanın ölüsünü tekmeleyerek duvara doğru ittikten sonra sabırsız bir tavırla alnına düşen siyah bukleleri geriye itti. Odadan çıkmaya hazırlandı. Ruth bir adım atıp onun yolunu kesti. "Dadı, Miss Storm'u eve götür." Ruth çocuğunu şefkatle Zulu kızına verip onlar çıkınca kapıyı kapattı ve sürgüyü de sürdü. O da artık daha karanlıktı. Sadece yukarıda kalan iki pencereden güneş ışıkları içeriye süzülüyordu. Ruth'un kesik solukları derin sessizliği bozmaktaydı. "Dirk sadece bir şaka yapıyordum," diye tekrarlayarak kafa tutar gibi kadına güldü. "Herhalde hemen koşup babama söyleyeceksin değil mi?" Odanın duvarlarında sıra sıra çengeller vardı. Bunlardan eğerler ve gemler sarkıyordu. Kapının yanında da Sean'un tabaklanmamış deriden yapılmış sığır kamçıları duruyordu. 2,5 metre uzunluğundaki örgü kamçının dibi kalındı ve uca doğru ip incecik oluyordu. Ruth bunlardan birini raftan alarak salladı. Kamçının ucu aralarında kalan zemine değdi. "Hayır Dirk, babana söyleyecek değilim. Bu iş sadece seninle benim aramda." "Ne yapacaksın?" "Bu işi halledeceğim." "Nasıl?" Dirk sırıtmaya devam ederek ellerini kalçalarına dayadı. Gömleğinin kollarını sıvamıştı. Pazıları kaslı, cildi esmer ve sanki yeni yağlanmış gibi pırıl pırıldı. "İşte böyle." Ruth eteğini yana iterek bir adım attı ve kamçıyı yerden doğru şaklattı. Kamçı bir yılan gibi Dirk'ün ayak bileğine sarılıverince ani bir hareketle çekti. Birden dengesini kaybeden Dirk arkaya doğru düştü. Yere düşerken de başını taş duvara çarptı. Sersemleyerek öylece yatıp kaldı. Ruth kendisine kamçıyı kullanacak yer açmak için odanın ortasına doğru yürüdü. Öfkesi soğuk, buzdan daha soğuktu. Bu hiddet ata binmekten kasları güçlenmiş kollarına kuvvet veriyor, acıma duygusunu silip götürüyordu. Artık yaşayabilmek ve çocuğunun yaşamasını sağlamak için boğuşan dişi bir hayvandan farksızdı. İyi bir binici olmaya çalışırken kamçı kullanmasını da öğrenmişti. İlk darbede Dirk'ün gömleğini omuzdan bele kadar yırttı. Genç öfkeyle haykırarak dizlerinin üstünde doğruldu. Sonraki darbe boynunun dibine ve bel kemiğine geldi. Kalkacak gibi olan Dirk felç olmuş gibi kaldı. Bunu dizlerinin arkasına inen kamçı darbesi izledi. Dirk yüzüstü düştü. Oğlan karın üstü sürünerek duvara dayalı duran tırmığa erişecek oldu ama örülmüş deri bileğinde patladı bu kez. Tekrar haykırarak yan döndü ve acıyan elini göğsüne götürdü. Ruth yine vurunca Dirk yerde kalçaları saçmayla paralanmış, yaralı bir kaplan gibi sürüne sürüne yaklaştı. Ruth adım adım gerilerken uzun kamçı ıslık gibi bir ses çıkardı ve hedefini buldu. Kadın hiç acıma duymadan oğlanın sırtındaki gömlek paramparça olana, kırmızı kabarık izlerle dolu beyaz düzgün cilt ortaya çıkana kadar onu dövdü. Dirk yerde titreyerek yatıp inleyene, kanları yerdeki taşlara sıçrayana dek kamçı şaklamaya devam etti. Sonra Ruth kamçıyı katlayarak dönüp kapıyı açtı. Ahır avlusunda toplanmış olan seyisler ve hizmetkarlar sessiz bir merakla bekliyorlardı. Ruth onlardan dördünü seçti. ''Nikosani'yi odasına götürün.'' Sonra seyislerden birine ''Hemen Nikosi'ye git.'' dedi. ''Ona çabucak buraya gelmesini söyle.'' Sean koşarak geldi. Korkunç bir telaşa kapıldığı için acelesinden Dirk'ün yatak odasının kapısını kırıyordu az kalsın. Sonra eşikte öyle kalarak dehşetle Dirk'ün sırtına baktı. Beline kadar çıplak olan Dirk yatağında yüzü koyun yatıyordu. Ruth süngerle onun sırtını silmekteydi. Kadının yanındaki masada duran leğenden buharlar çıkıyor, bir antiseptiğin sert kokusu odaya doluyordu. ''Aman tanrım, ona ne oldu?'' Ruth sakin sakin, ''Onu bir sığır kamçısıyla dövdüm.'' diye cevap verdi. Sean hayretle karısına baktıktan sonra gözlerini Dirk'ün vücudunda gezdirdi. ''Bunu sen mi yaptın?'' ''Evet.'' Sean'un ağzı öfkeden bir çizgi halini aldı. ''Aman tanrım, onu paramparça etmişsin, neredeyse öldürecekmişsin.'' Yine Ruth'a bir göz attı. Neden? Çünkü gerekliydi. Kadının hiç pişmanlık duymadan kendinden kesinlikle emin olarak konuşması Sean'u şaşırttı. Birden öfkesi arasında bir kararsızlığa kapıldı. Ne yaptı? Bunu sana ben söyleyemem. İkimizin arasında özel bir şey bu. Dirk'e sorman gerekiyor. Sean hemen yaklaşıp yatağın yanında çömeldi. Dirk oğlum ne oldu, ne yaptın? Dirk başını yastıktan kaldırıp babasına bakarak mırıldandı. ''Bu bir hataydı, ziyanı yok.'' Sonra yüzünü tekrar yastığa gömdü. Sesi boğuklaştığı için Sean doğru işitmiş olabileceğine inanamadı. ''Ne dedin?'' diye ısrar etti. Kısa bir sessizlik oldu ve sonra Dirk iyi anlaşılır bir sesle ''Suçun bende olduğunu söyledim.'' diye cevap verdi. ''Ben de böyle söylediğini sanmıştım.'' Sean şaşkın şaşkın ayağa kalktı. ''Beni neden çağırttığını bilmiyorum Ruth. Durumu iyi kontrol ettiğin anlaşılıyor.'' Kapıya doğru giderken konuşacakmış gibi başını çevirip baktı. Sonra fikrini değiştirip kafasını sallayarak çıkıp gitti. O gece uykuya dalmadan önceki sessiz, yorgun dakikalarda Sean dudaklarını Ruth'un yanağına dayayarak mırıldandı. ''Senin bugün yaptığını ben yıllar önce yapmalıymışım.'' Sonra uykulu uykulu güldü. Artık Leon Kopp'un hanımının kim olduğu konusunda kimsenin kuşkusu kalmadı. 59. Bölüm. Sean'un yaşam görüşü son derece basitti. Ona göre bir soruna çare bulabilmek için kesin olarak harekete geçmek gerekirdi. Bir kadın kafanı fazlaca karıştırırsa onu elde ederdin. Bu da istenen sonucu vermezse onunla evlenirdin. Bir toprağı, atı veya evi ya da altın madenini istiyorsan parasını verir onu satın alırdın. Paran yoksa gidip bulurdun. Bir erkekten hoşlanıyorsan onunla içki içer, avlanır, birlikte gülerdin. Ondan hoşlanmıyorsan ya kafasına yumruk atar ya da alay eder dalga geçerdin. İki durumda da o kimsenin senin duygularından kuşkusu kalmazdı. Oğlun çığırından çıkarsa derisini yüzecek kadar döverdin. Sonra ona sevgini gösteren pahalı bir armağan verirdin. Sean artık dört konusunda ihmali olduğunu itiraf ediyordu. Fakat Ruth işi kesin şekilde halletmişti. Artık geriye Dirk'ü çalışma odasına çağırıp biraz azarlamak kalıyordu. Bir hafta sonra da Pieter Maritzburg'a yaptığı yolculuktan dönen Sean mahcubiyetle kaşlarını çatıp Dirk'e barış armağanlarını verdi. İlki köşeleri pirinçli deri bir mahfazaydı. İçinde Londra'da Greener tarafından yapılmış bir çifte vardı. Üstü gümüş süslü olan silahın kundak ve kabzası cevizdi. Öbür armağanda 2 yaşında safkan bir kısraktı. Çok soylu bir aileden gelen Güneş Dansözü adlı bu hayvan için Sean 1000 sterlin ödemiş, yine de bunun kelepir olduğunu düşünmüştü. Sean artık Dirk konusunda bir sorun kalmadığına inanıyordu. Onun için de tüm gücünü ilgilendiği 3 konuya verebilirdi. Birincisi Ruth'un çocuğu olması konusuydu. Bu konuda Ruth da onun kadar istekliydi. Ne var ki o güne dek başarılı olamamışlardı. Sean ilk karşılaşmalarında gösterdiği büyük beceriyi anımsayarak şaşıyordu. Ruth yağmurlar gelene dek denemeye devam etmelerini önermişti. Kadın gök gürültüsünün büyük gücüne batıl bir inançla bağlanmıştı. Sonra Michael'ın tanen fabrikası işi vardı. Michael Sean'u dehşete uğratan ve insanların iyiliği konusundaki inancını silip attığını söylediği bir namussuzluğa kalkışmış, vadideki bütün ağaç yetiştirenlerle konuşmuştu. Adamları ağızlarını sıkı tutmaları için yemin ettirdikten sonra yeni şirkette hisse vermeyi önermişti. Buna adamlar pek heveslenmişlerdi ve başlarında Michael olduğu halde resmi olarak Leon Kopp'u ziyaret ettiler. Konuşma son derece sert geçmekle birlikte aslında aylardan beri Michael'ın önerisini düşünmekte olan Sean kendisini ikna etmelerine izin verdi. Böylece başkanı Sean olan bir yönetim kurulu seçildi. Sekretere de Ladybrook Ağaç Kabuğu Kooperatif Limited'in ticaret odasına kaydettirilmesi için emir verildi. Bu arada Sean Michael Courtney'yi fabrika mühendisi olarak seçtirdi. Yanına yaşlıca bir danışman katılan Michael, ilk Union Castle posta gemisiyle İngiltere'ye gönderildi. Genç adamın cebinde bir vekaletname vardı. Ayrıca Sean ona iyi öğütler de vermişti. Sean kendi 23 yaşını anımsayarak Michael'a Londra'ya özellikle makine almaya gittiğini belirtmek zorunda kalmıştı. İngiliz adalarının nüfusunu arttırmaya, otellerini ve kumarhanelerini gezmeye gitmiyorsun demişti. Fakat fabrikanın kurulduğu duyulunca Natal Ağaç Kabuğu şirketinin başındaki Jackson hemen tepki gösterdi. Adam Tugela Vadisi'ndeki yetiştiricilerle şirketi arasındaki anlaşmaların yenilenemeyeceğinden üzüntü duyduğunu belirtiyordu. Ayrıca başka yerlerden gelen talep fazla olduğu için bu yetiştiricilere tohum ya da fidan da veremeyeceklerdi. Ne var ki Sean'un tohum yatakları bütün vadinin ihtiyacına yetecek hale gelmişti artık. Hem tarihleri yardım ederse ertesi kesme mevsiminin başında fabrikada çalışmaya başlayacaktı. Michael'la ona göz kulak olması için gönderilen yaşlıca danışman işi başarıyla halledip dönerlerken Sean'a başka bir ziyaretçi geldi. Jan Paulus Lerux, Sean'la 3 yıldan beri mektuplaşıp bir sonuç alamadığı için Ladybrook'a gelmişti. Sean, Güney Afrika Partisi'nin Natal kolunu kurup başına geçmeyi kabul edene kadar orada kalacaktı. Hem adam Sean'un milletvekili seçimlerinde Ladybrook'tan aday olmasını da istiyordu. Jan Paulus Lerux 2 hafta misafir kalıp Sean'la sülün, yabani tavuk, ceylan avlayarak bol kahve, konyak içtikten ve her ikisinin sesi de kısılana dek tartıştıktan sonra aralarındaki son anlaşmazlığı da halletti. Adam Johannesburg trenine binerken son söz olarak "Toe maar" dedi. Öyleyse anlaştık. Güney Afrika Partisi'ne Cape Transvaal, Hollanda Bağımsız Devleti ve Natal dahildi. Bütün bu devletler de Whitehall'a bağlıydı. Aşırı fikirli İngilizlerle Hollandalılar ve Tanrı'nın krala başka türlü davranmasını isteyen cumhuriyetçiler bu partiye muhaliftiler. Sean Jan Paulus'un verdiği listedeki adamlarla konuştuktan sonra kampanyaya başladı. Ona ilk inanan da Ruth Courtney oldu. Kadın Sean'un konuşma yeteneğinden çok bir seçim savaşının coşkusuna kapılmıştı. Her ay 1 ya da 2 hafta Natal'da dolaşıyor, siyasi toplantılara katılıyorlardı. Ruth Shaw'una konuşmasını ezberletmişti. Zaten Shaw'un bir tek söylevi vardı ve bunu kelimesi kelimesine biliyordu. Ruth platformda onun yanında oturuyor ve halkın arasına karışıp ısrarlı sorular sorarak kendisini taciz eden kimselerle kapışmasına engel oluyordu. Ruth'un gülüşü, yürüyüşü Güney Afrika Partisi'ne hiç de oy kaybettirmiyordu tabii. Lord Casterbrook da Londra'dan mektup yazarak Shaw'u destekleyeceğine söz vermişti. Bu durumda Shaw meclisin 30 üyeliğinden 22'sini garantileyeceğe benziyordu. Babuğun ırmağının yakınındaki topraklarda Ladybrook Ağaç Kabuğu Kooperatifi'nin fabrikası kurulmaya başlandı. Fabrika 40 dönüm yer kaplıyordu ve geride de fabrikada çalışacak kimseler için yapılan düzgün küçük lojmanlar vardı. Michael'ın şiddetle itiraz etmesine karşın Shaw'un öteki yöneticilerin isteklerine boyun eğerek fabrika çalışmaya başladığı sırada işe bakacak bir mühendis tuttu. Çünkü o olmazsa bir yıllık ağaç kabuğu ürününü kaybedeceklerdi. Michael hevesli ve yorulmak bilmez bir insan olmakla birlikte bu konuda tecrübeli değildi henüz. Sonunda gümüş rengi uzun bacadan dumanlar yükselmeye başladı. Ocaklar geceyi cehennem ateşi gibi aydınlatmaya koyuldu. Fabrikanın çevresindeki yanları açık ambarlara binlerce ton ağaç kabuğu yığıldı. Bu olağanüstü iyi bir mevsimdi. Bolca düşen yağışlar ağaç kabuklarının yararlı sıvılarla dolmasını sağlamıştı. Yıl sona erdiğinde kooperatif 10 bin sterlin kazanç gösterdi. Bir yıllık kazançtı bu. Leon Kopp ise o bir yıl içinde bunun 4 katını kazanmıştı. Fabrika kurmak için borca giren Shaw kısa süre içinde bu borçtan kurtuluvermişti. O yıl bol yağmur yağmasına karşılık sadece 3 büyük fırtına oldu. Her seferinde de Shaw iş dolayısıyla Leon Kopp'tan uzaktaydı. Tepelerde şimşekler çakar, vadide gök gürültüsü yankılanırken Ruth yatak odalarının penceresine durup yine kaçırılan bir fırsata üzüldü. Embeyane çok daha başarılıydı. O mevsimde Embeyane'nin 4 tombul oğlu olmuştu. 23. ayının sonu. Sayfa 293.